Yedigey bir aşağılanma, içini yakan bir boşluk hissederek sustu. Fakat aynı zamanda bu olanlara karşı içinde Aral'ın dalgaları gibi bir öfke, bir isyan duygusu kabardı. Bir an o akdoğan bakışlı adamın üzerine atılıp bir kuduz köpeği gebertir gibi onu boğazlamak geçti aklından. Bunu kolayca yapabilirdi. Cephede elleriyle boğup öldürdüğü bir düşmanın damarlı, kalın boynu canlandı gözlerinde. Başka çaresi yoktu. Düşmanı savunma mevzilerinden söküp attıkları bir sırada siperde ansızın yüz yüze gelmişlerdi. Önce onları yandan kuşatmış, top ve makineli tüfek ateşine tutarak siperleri el bombası atarak saldırmışlardı. Düşmanın ileri hattını temizledikten sonra siperlere dağılmışlardı. İşte o sırada yüz yüze gelmişti o Alman askeriyle. Besbelli bu Alman bir makineli tüfek nişancısıydı ve bütün mermilerini bitirmişti. Yapılacak şey onu tutsak etmekti ve Yedigey'in aklından geçen de buydu. Ama Alman askeri bıçağını çekerek atılmıştı üzerine. İşte o zaman Yedigey miğferini çıkarıp Alman'ın suratını indirmiş, boğazına yapışmıştı. İkisi birden yuvarlanmışlardı yere. Alman bir yandan onun elinden kurtulmaya, bir yandan da yere düşürdüğü bıçağı almaya çalışıyordu. Yedigey her an bıçağın vücuduna saplanmasından korkarak hayvanımsı, insanüstü bir güçle homurdana homurdana sıkmaya başladı. Parmaklarını kıkırdaklarına geçirmişti. Alman'ın boynu mosmor olmuş, ağzı çarpılmış ve yığılıp kalmıştı. Aynı anda siper çukurunu bir silik kokusu kaplamıştı. Parmaklarını ancak bundan sonra gevşeten Yedigey'in midesi bulanmış, kusmaya başlamıştı. Kendi kusmuklarına bulanarak, boğulur gibi sesler çıkararak sürüne sürüne çıkmıştı o siper çukurunda. Bu olayı ne cephede ne de daha sonra hiç kimseye anlatmamıştı. Bazen bu korkunç olay düşüne girer, kabuslar içinde sıçrayıp kalkardı yatağında. Böyle gecelerin sabahında ruhsuz bir insan gibi dolaşır, nereye gideceğini bilmez, ölmek isterdi. Ve şimdi akdoğan bakışlı adamın karşısında o olayı hatırlamış, ürpermiş, yine midesi bulanmıştı. Yine kin tutmuştu onu. Bununla birlikte karşısındakinin kendisinden daha kurnaz, daha akıllı olabileceğini de düşünüyor ve bu da ona çok dokunuyordu. Adam masasına eğilmiş bir şeyler yazarken Yedigey onun iddialarında bir takım boşluklar bulmaya çalıştı. Bulmuştu aradığını. Adamın söylediklerinde bir mantıksızlık, bir hile ve şeytanlık vardı. Anılar sadece anıydı. Bir insan düşmanca anılar yazmakla suçlanabilir miydi? Bir insanın anıları dost ya da düşman olabilir miydi? Anılar geçmişte yaşanmış olaylardı ve bugünü anlatmıyordu. Anılar geçmişteki olayların olduğu gibi yazılmasıydı. Heyecandan boğazı kuruyan Yedigey yine de çok sakin olmaya çalışarak şöyle dedi. Bir şey bilmek istiyorum. Sen diyorsun ki adama kasıtlı olarak sen de hitap etmişti. Böylece ondan korkmadığını, korkup boyun eğmek niyetinde olmadığını anlatmak istemişti. Hem onu nereye süreceklerdi? Sarı Özek'ten daha kötü bir yer yoktu ki. Onun için son sözünü tekrar ederek sordu. Sen diyorsun ki düşmanca anılar yazmış. Bunu anlamıyorum. Anıların düşmanı dostu olur mu? Benim bildiğim geçmişte olan, şimdi olmayan şeylerin olduğu gibi hatırlanmasıdır anılar. Sen demek istiyorsun ki insan geçmişinde iyi olayları hatırlasın, kötü olayları hatırlamasın. Nasıl olur bu? İnsan bir düş görürse bunu hatırlar. Peki bu korkulu bir düşse, başkalarının hoşuna gitmeyecekse onu hatırlamasın mı? Akdoğan bakışlı adam hayretle, hiddetle baktı Yedigey'in yüzüne. Lanet şeytan, böyle diyorsun ha? Tartışmayı seviyorsun galiba. Olayı anlamak istemiyor, inkara kalkıyorsun. Buranın filozofu sen misin? Felsefe mi yapıyorsun? Pekala, konuşalım öyleyse. Biraz sustu. Karşısındakini ölçüp tartıyor, söyleyeceklerini düşünüyor gibiydi. Sonra saldırıya devam etti. Hayatta tarihi olaylar, tarihi anılar çoktur. Ancak bunların neler olduğu, nasıl olduğu önemli değildir. Önemli olan geçmişi sözlü ya da daha önemlisi yazılı olarak onu bizim bugün işimize yarayacak şekilde anlatmaktır. Hiçbir yararı olmayacak yanlarını bir kenara bırakarak anlatmak. İşte bu kurala uymayanlar düşmanlık etmiş, suç işlemiş olurlar. Ben hiç de öyle düşünmüyorum. Senin söylediğin gibi olamaz. Seni nasıl düşündüğün kimsenin umurunda değil. Sorduğun için iyilik olsun diye anlatıyorum. Seninle tartışmaya hiç gerek yok, ihtiyacım da yok. Bırakalım bunları da konumuza gelelim. Söyler misin bana, Kutlubayev seninle yaptığı herhangi bir konuşma sırasında, mesela bir içki sofrasında bazı İngilizlerden söz etti mi? Bunların adlarını söyledi mi? Niçin söz etsin ki dedi Yedigey'i şaşırarak. Niçin mi? Bak öyleyse. Akdoğan bakışlardan böyle derken partizan defterlerinden birini açtı. Altı kırmızı kalemle çizilmiş satırları okumaya başladı. 27 Eylül'de bulunduğumuz yere bir albay ve 2000 başından oluşan bir İngiliz misyonu geldi. Onların önünde resmi geçit yaptık. Bizi selamladılar. Sonra subaylar çadırında bir yemek verildi. Bu yemeğe aralarında benim de bulunduğum bazı yabancı partizanları da çağırmışlardı. Beni İngiliz albayla tanıştırdıkları zaman bu albay elimi dostça sıktı ve tercüman aracılığıyla buraya nasıl düştüğümü sordu. Olayı kısaca anlattım. Bana şarap ikram ettiler. Onlarla kadeh tokuşturduk, uzun uzun konuştuk. En çok hoşuma giden şey İngilizlerin sade ve içten davranışları oldu. Albay Avrupa'da faşizme karşı birleşmenin büyük bir şans olduğunu söyledi. Ona göre bu Allah'ın bir lütfuydu. Eğer bu birleşme olmasaydı, Hitler'le yapılan savaşın çok daha zor olacağını, belki de birleşemeyen halklar için çok kötü sonuçlanacağını söyledi ve benzeri. Akdoğan bakışlı adam defteri bıraktı, yeni bir kazbek sigarası daha yaktı, bir süre sustuktan sonra devam etti. İşte bundan anlaşılıyor ki, Kutlubayev İngiliz albayın hiçbir itirazda bulunmamış. Ona Avrupa'da ne kadar çaba gösterirlerse göstersinler, ne kadar partizanlık ederlerse etsinler, Stalin'in yüksek dehası olmadan zaferi kazanmanın mümkün olamayacağını söylememiş. Bu da gösteriyor ki, Stalin yoldaşı aklına bile getirmemiş. Bunu anlıyor musun sen? Yedigey Abu Talip'i savunmaya çalışarak, belki o İngiliz albayına bunları söylemiştir de deftere yazmayı unutmuştur. Bunu da nereden çıkartıyorsun? Kanıtlayabilir misin böyle bir şey dediğini? Üstelik bu yazdıklarını 1945'te Partizanlar Birliği'nden dönüşünde denetleme komitesinde verdiği ifadeyle karşılaştırdık. O zaman İngiliz subaylarıyla karşılaşmasından hiç söz etmemiş. Demek ki bir maksat var, pis bir tarafı var işin. Onun İngiliz gizli haber alma servisiyle ilişkisi bulunmadığını kanıtlayabilir misin? Yedigey'in yüreği acılarla burkuldu. Bu Akdoğan bakışlı herifin bu sözlerle ne anlatmak istediğini, işin nereye vardıracağını bilemiyordu. Akdoğan bakışlı adam sordu. Düşün bakalım. Kutlubeyev sana bir şey söylemedi mi? Mesela İngilizlerin isimlerini filan. O İngiliz misyonunda bulunanların adlarını bilmek istiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Peki nasıl olur İngiliz adları? Mesela John, Clark, Smith, Jack. Hiçbir zaman böyle isimler işitmedim. Akdoğan bakışlı adam somurttu. Biraz düşündü. Herhalde Yedige ile konuşmasından bir yarar sağlayamayacağını anlayarak keyfi kaçmıştı. Sonra biraz alçak sesli ve gizli bir şey soruyormuş gibi, burada çocukları okutmak için bir okul açmış, doğru mu dedi. Yedigey bu sözler karşısında gülmekten kendini alamadı. Okul mu açmış? Onun iki oğlu, benimdeki kızım var. İşte okul dediği. Büyükler beşer, küçükler de üçer yaşında. Biz burada çocuklarımızı nasıl oyalayacağımızı bilemiyoruz ki. Çevremiz çöl, karı koca boş vakitlerinde çocuklarla meşgul oluyorlar. Zaten ikisinin de asıl mesleği öğretmenlik. Çocukları hem oyalıyor hem de bir şeyler öğretiyorlar. Okumayı, resim yapmayı öğretiyorlar mesela. Biraz yazmayı, sayı saymasını filan. Okul dediğim bu işte. Nasıl şarkılar öğretiyorlar çocuklara? Çocuk şarkıları öğretiyorlar. Şimdi hangileri olduğunu hatırlamıyorum. Peki ne yazdırıyordu onlara? Harfleri, birkaç da basit kelimeyi, hangi kelimeleri? Nereden hatırlayayım şimdi? Unuttum. Akdoğan bakışlı adam önündeki kağıtlar arasından çocuklara ait bir defteri, kargacık burgacık yazıların olduğu bir sayfayı çıkardı. Bak neler öğretmiş çocuklara dedi. Öğrettiği kelimeleri görüyor musun? Bizim evimiz demiş. Niçin bizim zaferimiz diye başlamıyor? Bugün insanın dudaklarından çıkması gereken ilk sözler neler olmalı biliyor musun? Bizim zaferimiz olmalı değil mi? Ama bunu hiç düşünmüyor, aklına bile gelmiyor bu sözler. Oysa zafer ve Stalin birbirinden ayrılmaz sözlerdir. Yedigey ne diyeceğini bilemedi. Bu sorgulama karşısında kendisini aşağılanmış görüyor, bütün çabaları ve iyi niyetleriyle aklı bir şeye ermeyen küçük çocuklara bir şeyler öğretmek için çırpınan Zarife ile Abu Talip'e çok acıyordu. O kadar hiddetlendi ki sesini yükselterek şu cevabı vermekten kendini alamadı. Madem öyle düşünüyorsun, öğretmesi gereken ilk söz bizim Lenin'imiz olmalıydı. Lenin her şeyden önce gelmez mi? Akdoğan bakışlı adam bu çıkış karşısında şaşaladı. Sesi, hatta nefesi kesildi. Sonra sigara dumanını savura savura ayağa kalktı. Odada biraz gezinmek istediği belliydi. Ama o da adım atılamayacak kadar küçüktü. Kestirip atmak istercesine biz Stalin der, Lenin anlarız dedi. Sonra yarış bitiminde nefeslenen atletler gibi biraz rahatlayarak uzlaşma arayan bir sesle pekala dedi. Aramızda böyle bir konuşma olmadı sayalım. Hemen yerine geçip oturdu. Taş gibi donuk yüzünden, Akdoğan bakışlı parlak gözlerinden, aklından geçenler pek okunmuyordu. Eldeki bazı bilgilere göre Kutlubayev çocuklarımızın yatılı okullarda okutulmasına karşı olduğunu söylüyormuş. Sen bu konuda ne diyorsun? Bu konuşmayı senin de bulunduğun bir yerde yapmış. Bu bilgileri nereden aldın? Sana bunları kim söyledi dedi Yedigey şaşırarak. Böyle dedi ama bunu istasyon şefi Abilov'dan duymuş olabileceğini hemen hatırladım. Çünkü böyle bir konuşmanın yapıldığı sırada o da vardı. Yedigey'in soru sorması Akdoğan bakışlıyı çileden çıkarmaya yetti. Bak, beni iyi dinle. Daha önce de söyledim sana. Bu bilgileri nereden aldığımız kimseyi ilgilendirmez. Bilgi kaynaklarımız hakkında kimseye hesap verecek değiliz. Bunu kafana iyice sok. Şimdi Kutlubayev'in bu konuda ne dediğini anlat bana. Bilmiyorum. Hatırlamam için biraz düşünmem gerek. Bizim burada en yaşlı işçi Kazangap'tır. Onun oğlu Kumbel'deki yatılı okulda okuyor. Herkes biliyor ya, biraz haylaz, yaramaz bir çocuk. İşte geçen Eylül'de adı Sabitcan olan bu çocuğu deve sırtında okula götürecektim. Annesi, yani Kazangap'ın karısı Bikey, ağlamaya sızlamaya başladı. Yatılı okula gideli sanki bizim yabancımız oldu. Ne evini biliyor, ne ana baba tanıyor, felaket bu, dedi. Okumamış cahil bir kadın işte. Ama ne yapsınlar, çocuklarını okutmaları gerek. Onun için de uzak yere göndermek zorunda kalıyorlar. Akdoğan bakışlı adam sözünü kesti. Anlaşıldı, anlaşıldı. Kutlubayev ne dedi? Sen onu anlat. Tamam işte, o da oradaydı. Bikey'e ana yüreğinin onu yanıltmadığını söyledi. Başka çaresi olmadığı için çocukları yatılı okula gönderme zorunda kaldığımızı, bu yüzden yatılı okulun çocuğu anadan babadan ayırdığını, evden uzaklaştırdığını, bunun da herkes için zor ve dertli bir şey olduğunu söyledi. Ama başka çare yok ki. Çok iyi anlıyorum onu. Bizim çocuklarımız da büyüyor. Şimdiden acı acı düşünüyorum doğrusu. Çok kötü bir durum. Akdoğan bakışlı adam yine sözünü kesti. Düşününce buldun işte. Demek Sovyet yatılı okullarının kötü olduğunu, bir felaket olduğunu söyledi, öyle mi? Sovyet yatılı okullarını demedi. Genel olarak yatılı okuldan söz etti. Tabii bizim yatılı okul Kumbel'de olduğu için söz konusu oydu. Onun kötü bir okul olduğunu ben de söylüyorum. Bunun bir önemi yok. Kumbel'de Sovyetler Birliği'nde bulunduğuna göre onu kötülemek bütün Sovyetlerdeki okulları kötülemektir. Yedigey adamın kendisini yanıltmaya çalıştığını anlayarak iyice öfkelendi. Kumbel yatılı okulu demek bütün Sovyetlerin yatılı okulu demek olamaz. Söylemediği sözleri ona nasıl mal edersin? Hem ben de onun gibi düşünüyorum. Bu yetik köyde değil de başka yerde otursaydım çocuklarımı asla yatılı okula göndermezdim. Ben böyle düşünüyorum işte, tamam mı? Akdoğan bakışlı adam, sen nasıl istersen öyle düşün, dedi. Bir süre sustuktan sonra konuşmayı kısa kesmek istediğini belli ederek şimdi sonuca gelelim. Demek ki Ebu Talip kolektif eğitime karşı, öyle mi? Yedigey kendini tutamadı. O hiçbir şeye karşı değil. Niçin yapmadığı, söylemediği şeylerle suçluyorsun onu? Olacak şey mi bu? Akdoğan bakışlı adam cevap vermeyi, açıklama yapmayı gereksiz gördüğü için çıkıştı. Yeter, yeter artık. Şimdi sen bana şu defterdeki dönen baykuşunun ne olduğunu söyle bakalım. O deftere, yani oraya yazdıklarına dönen baykuş adını vermiş. Kutlubay'a bunu Kazangap'la senden dinleyerek yazmış. Öyle diyor, doğru mu bu? Yedigey birden canlandı. Evet, tam dediği gibi oldu. Burada, yani Sarı Özek'te, Naymanların mezarlığı ile ilgili bir hikaye, daha doğrusu bir efsane vardır. Eskiden yalnız Naymanlar gömerlermiş oraya ölülerini. Ama şimdi herkese ait bir mezarlık o. Ana Beyit Mezarlığı deniyor. Bir mankurt olan oğlu tarafından öldürülen Nayman Ana oraya gömülmüş. Peki, peki. Sonra oraya gidip bir göz atarız. Bakalım bu isim hangi gizli anlama geliyormuş. Anlarız. Defterin sayfalarını karıştırırken yüksek sesle düşünüyordu. Dönen baykuşu. Daha iyisini bulamazdı doğrusu. İnsan adı taşıyan bir kuş. Kendini yazar sanıyor galiba. Yeni bir muhtar Ayvazov sanıyor. Geçmişte feodal dönemi anlatan bir yazar. Dönen baykuşu. Bir şey anlayamayacağımızı sanıyor. Demek çocuklar için yazıyormuş. Gizli gizli yaptığı iş bu demek. Ya buna ne dersin? Bunu da mı çocuklar için yazıyor? Akdoğan bakışlardan muşamba kaplı yeni bir defteri Yedigey'in gözlerine dayadı. Neymiş bu, dedi Yedigey bir şey anlamadığı için. Ne mi dedin? Ne olduğunu senin bilmen gerek. Yazının başlığını oku bak. Raymalı Ağa'nın kardeşi Abdülhan'a yalvarması diyor. Ha, anladım. O da bir başka efsane. Gerçek bir olaymış. Eskiler anlatıyor. Yorma çeneni. Biz de biliyoruz o kadarını. Kulağıma çalınmıştı. Çok yaşlı bunamış bir adam 19 yaşındaki bir kıza aşık olur. Neresi iyi bunun? Öyle anlaşılıyor ki Kutlubeyev yalnız düşman değil, aynı zamanda ahlaksızın biri. O iğrenç şeyleri nasıl da özene bezene yazmış. Yedigey kızardı. Ama utandığından değildi yüzünün kızarması. Karşısındaki adam Ebu Talip hiç söylenmeyecek şeyi söylüyor, ona en büyük haksızlığı yapıyor ve bu da onu öfkeden deli ediyordu. Buydu kızarmasının sebebi. Hiddetini güçlükle zapt ederek şöyle dedi. Bak, beni iyi dinle. Sen nasıl büyük adamsın, ne şefisin bilmem. Ama Ebu Talip'i böyle suçlamakla çok büyük haksızlık ediyorsun. Allah herkese onun gibi bir baba, onun gibi bir koca etsin isterim. Bu köyde büyük küçük herkes söyler sana onun ne mükemmel bir insan olduğunu. Zaten burada bir avuç insanız ve hepimiz birbirimizi tanırız. Peki, peki, sakin ol. Görüyorum ki adam hepinizin beynini yıkamış. Düşman her kılıkta görünmesini bilir zaten. Ama biz maskesini indirdik işte. Senin işimiz bitti, gidebilirsin. Yedigey ayağa kalktı. Şapkasını giyerken oyalanıyordu. Sonra sordu. Peki ne olacak şimdi ona? Bunları yazdı diye hapse atılacak değil herhalde. Akdoğan bakışlı adam birden doğruldu. Bak, sana son defa söylüyorum. Bunlar seni ilgilendirmez. Düşmana niçin kovuşturma açtığımız, ona nasıl davranacağımız, ne ceza vereceğimiz yalnız bizi ilgilendirir. Sen haddini bil, bunlarla kafa yorma. Hadi bakalım, git artık. Aynı gün akşamın geç saatlerinde Boranlı istasyonunda bir yolcu treni daha durdu. Ama bu aksi yöne giden bir trendi. 2-3 dakikadan fazla kalmadı. Siyah çizmeli 3 adam Abu Talip Kutlubayev'i de kendileriyle birlikte götürmek için karanlıkta trenin gelmesini bekliyorlardı. Onlardan birkaç adım geride Boranlılar vardı. Sırtları toplananlara dönük o 3 adam Abu Talip'in önünde duvar gibi duruyor, onu göstermiyorlardı. Toplananlar Zarife ve iki çocuğu, Yedigey, Ukubala ve istasyon şefi Abilov'dan ibaretti. Abilov trenin yarım saat gecikmesinden dolayı sanki bu kendi kabahatiymiş gibi telaşa kapılmış, bir aşağı bir yukarı sinirli adımlarla gidip geliyordu. Onun burada bir işi yoktu ki, madem ki gelmiş onlarla beraber sinirli hareketler yapmadan dursa ya. Zavallı Abu Talip'in evinde bulunan ve suç belgesi sayılan masallardan, efsanelerden dolayı Kazangap da sorguya çekilmişti ve o sırada makasta bulunuyordu. Bu yüzden de Abu Talip'i alıp götürecek olan trene yol vermek, bu treni kendi rayına sokmak ister istemez ona düşmüştü. Kazangap'ın karısı Bike ise Yedigey'in iki küçük kızına bakmak için evde kalmıştı. O çizmeli adamlar rüzgardan korunmak için paltolarının yakalarını kaldırmış, suskun ama gergin bir vaziyette bekliyor, geniş omuzlarıyla Abu Talip'e siper olup onunla vedalaşmak için gelen yakınlarını göstermiyorlardı. Vedalaşmak için gelen Boranlılar da susuyordu. Döne döne esen bir rüzgar, yerdeki karları toplayıp savuruyor, duyulur duyulmaz bir ıslık çalıyordu. Bir kar fırtınasının habercisiydi bu durum. Sarı özek bozkırının karanlık gecesinde soğuk bir sis gittikçe kabarıyor, genişliyordu. Gökte ay tek başına soluk bir leke gibi, yabani, melankolik, hüzünlü bir suskunluk içinde duruyor ve sanki kendini göstermekte güçlük çekiyordu. Keskin bir ayaz insanın yanaklarını dalamaya başlamıştı. Zarife elinde kocasına vermek için hazırladığı, içinde yiyecek ve giyecek bulunan bir çakını tutuyor ve sessiz sessiz ağlıyordu. Ukubala'nın derin derin içini çektiği ağzından çıkan buğulardan anlaşılıyordu. Ukubala, Kutlubayevlerin büyük oğlu Davul'u kürküyle soğuktan korumaya çalışıyordu. Zavallı çocuk bir şeyler sezmiş olmalıydı. Kuşkular içinde hiç konuşmadan duruyor ve Ukubala teyzesine sımsıkı sarılıyordu. Küçük Ermek'in hali ise insanın yüreğini parçalıyordu. Ermek Yedigey'in kucağındaydı ve hiçbir şeyden haberi yoktu ve durmadan sızlanıyordu. Atika, Atika yanımıza gelsene, biz de seninle gideceğiz. Abu Talip oğlunun sesini her duyuşta irkiliyor, ona bir şeyler söylemek istiyor ama dönüp bakmasına bile izin vermiyorlardı. Hatta o üç adamdan biri orada bulunanlara sertçe bağırdı. Durmayın burada, işitiyor musunuz? Durmayın gidin, sonra yaklaşırsınız. Toplananlar biraz çekildiler. Bu sırada uzaktan lokomotifin ışıkları görüldü. Hepsi oldukları yerde kımıldadılar. Zarife daha fazla kendini tutamadı ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Ukubala da ağlıyordu onunla beraber. Tren ayrılık getiriyordu. Öndeki ışıkları soğuk karanlığı deliyor, homurdanan, tehdit eden kara bir kütle olarak yaklaşıyor, büyüyordu. Yaklaştıkça lokomotif farlarını yukarı kaldırıyordu sanki. Farların parlak ışığında, raylar arasında rüzgarın savurduğu kar çevrintisi daha net görünüyor, manivela ve yorgun pistonların gürültüsü daha çok duyuluyordu. Ve işte Katar'ın vagonları da iyice görünür oldu. Atika, Atika bak tren geliyor diye bağırdı Ermek. Fakat babası cevap vermediği için şaşırdı ve sustu. Yine de birkaç saniye sonra babasının dikkatini çekmek için bir kere daha seslendi. Atika, Atika! Ortalıkta telaşlı telaşlı dolanıp duran istasyon şefi Abilov o üç kişinin yanına yaklaştı. Posta vagonu Katar'ın baş tarafında. Lütfen ileri gidin biraz dedi. Herkes ileriye doğru hızlı hızlı yürüdü. Tren gelmişti bile. Akdoğan bakışlı adam elinde çantasıyla en önde sağa sola bakmadan yürüyordu. Onun hemen ardında Abu Talip ile Abu Talip'i aralarını alan Akdoğan bakışlının geniş omuzlu iki yardımcısı, biraz geride Zarife ile Davul'un elini hiç bırakmayan Ukubala geliyordu. Yedigey bunların az gerisinde ve biraz yanda yürüyordu. Ermek onun kucağındaydı. Kadınların ve çocukların yanında ağlamamak, ağladığını göstermemek için geride kalmıştı Yedigey. Boğazına büyük bir yumru gelip tıkanıyor ve kendini güçlükle tutuyordu. Bir yandan da kucağında sımsıkı tuttuğu Ermek'e yatıştırıcı bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Sen akıllı bir çocuksun Ermek. Akıllısın değil mi? Akıllı çocuklar ağlamaz. Sakın ağlama. Tren iyice yavaşladı, yanlarından geçip az ileride durdu. Lokomotif yoğun bir buhar çıkardı ve keskin bir düdük sesi duyuldu. Yedigey kucağında sarsılan çocuğa, korkma yavrum dedi. Ben yanındayken hiçbir şeyden korkma ve ben hep yanında olacağım. Korkma yavrum. Tren dururken insanın kulaklarını delen uzun uzun gıcırtılar çıkarmış, sonunda vagonlar oldukları yere çakılmıştı. Kralıyla, kar tozlarıyla kaplıydı vagonların pencereleri. Vagonlar kör gibiydi. Ortalığa birden sessizlik çöktü. Ama hemen sonra lokomotif bir buhar daha saldı, acele kalkacağını bildiren düdüğünü öttürdü. Posta vagonu lokomotifin hemen ardındaydı. Orta yerde çift kanatlı bir kapısı vardı ve pencereleri demir parmaklıydı. O çift kanatlı kapı içeriden açıldı. Başlarında resmi postacı şapkası, üzerlerinde kalın pamuk astarlı ceket ve pantolon bulunan bir kadın, öteki erkek iki kişi başlarını aşağı sarkıttılar. Kadının elinde fener vardı ve rütbe erkekten büyük olduğu anlaşılıyordu. Şişman, iri göğüslü bir kadındı. Elindeki fenerli üç adamın önünü aydınlatarak, "Trene binecek olanlar siz misiniz?" dedi. "Bekliyorduk, yeriniz hazır." Elinde büyük çantasıyla vagona ilk çıkan akduğan bakışlı adam oldu. Gerideki iki adam önlerine geçenleri sıkıştırarak, "Hadi çabuk olun, bizi geciktirmeyin," dediler. Abul Talip onu uğurlamaya gelenlere dönerek çabuk çabuk konuştu. "Yakında dönerim, bir yanlış anlama var. Yakında dönerim, bekleyin." Vedalaşmak için çocuklarını kucaklarken Ukubala bu sahneye dayanamadı ve yüksek sesle ağlamaya başladı. Abul Talip iki çocuğunu kucaklayıp sımsıkı bastı bağrını. Onların kulaklarına bir şeyler fısıldıyor ama korku içinde olan çocuklar bunu anlamıyordu. Lokomotif bahar salmaya başlamıştı. Bütün bunlar postacı kadının elindeki fenerin ışığında oluyordu. Birden keskin bir tren sesi duyuldu. Bu ses elektrik akımı gibi katar boyunca yayıldı. İki adam Abul Talip'i vagonun basamaklarına doğru iterek, "Hadi bin artık, tren kalkıyor," dediler. Son anda 7G ile de kucaklaşabilmişti Abul Talip. Bir an ıslak, kıllı yanaklarıyla birbirlerine yapışarak kaldılar. Yürekleriyle, ruhlarıyla, kafalarıyla bir olmuşlar gibi anlıyorlardı birbirlerini. "Onlara denizi anlat," diye fısıldadı Abul Talip. Bu onun son sözleri oldu. 7G anlamıştı. Çocuklarına aralı anlatmasını istiyordu ondan. Geniş omuzlu iki adam onları ite kaka ayırdılar. "Yeter, yeter artık. Bin trene gidiyoruz." Böyle dedikten sonra Abul Talip'in elinden tutup onu vagona ittiler. İki küçük çocuk ayrılığın korkunç anlamını işte o zaman kavradılar ve yüksek sesle ağlayarak bağırıştılar. "Ata, ata, Atika, Atacan." Dipnot: "Baba, baba, babacığım, babacan, canım baba." 7G kucağında ermekle vagona atıldı. Ama elinde fener bulunan kadın koca gövdesiyle kapının önünde durdu. "Hey, dur bakalım, nereye gidiyorsun?" diye itti onu. O sırada 7G'in aklından o ak doğan bakışlıyı kendi elleriyle boğmak için Abul Talip'in yerine o yolculuğa çıkmak düşüncesi geçtiğini kimse anlayamazdı elbet. Elinde fener tutan kadın durmadan bağırıyor. Bağırırken sigara ve soğan kokulu nefesi 7G'in yüzüne çarpıyordu. "Durmayın, gidin buradan. Gidin evinize." Zarif elindeki çıkını kocasına vermeyi unutmuştu. Son anda hatırlayarak vagonun kapanmak üzere olan kapısından içeri attı. "Bunu ona verin. Yiyecek var içinde." Posta vagonunun kapısı gürültüyle kapandı ve yine bir sessizlik çöktü. Lokomotif kalkış işaretini verdi. Tekerlekler sarsılıp kıçırdadı ve yavaş yavaş hızlandı. Boranlılar da kapısı sımsıkı kapalı vagonun yanında ona baka baka yürümeye başladılar. Kendine ilk gelen Ukubala oldu. Geriye dönüp Zarife'yi kucakladı. Onu göğsüne sımsıkı basarak öylece durdu. Bir yandan da gittikçe hızlanan tekerleklerin takırtısını bastırmak için yüksek sesle bağırdı. "Dal, dur gitme, bekle, tut annenin elinden." 7G'yi kucağında ermek trenin ardından hala koşuyordu. Son vagonda gelip geçince durdu. Sonra tren uzaklaştı, tekerlek sesleri azaldı, lokomotifin ışıkları zayıfladı. Uzun uzun öten düdük sesi son defa duyuldu. 7G geri döndü. Kucağında ermek durmadan ağlıyor ve 7G onu susturamıyordu. Ancak evde gece yarısında sobanın başında hiç ağzını açmadan otururken birden Abilov'u hatırladı. Hatırlar hatırlamaz usulca kalkıp giyindi. Ukubala anlamıştı onun aklından geçenleri. Kolundan tutarak, "Dur, nereye gidiyorsun? Ona bir şey yapma, parmağına bile dokunma. Karısı hamile, hem bunun hakkında yok. Onu suçlayacak bir kanıtın da yok. Korkma, bir şey yapacak değilim ona. Ama bir an önce defolup gitsin buradan. Artık paranı da kalamaz. Bunu kafasını içe soksun. Sana söz veriyorum, kızına bile dokunmayacağım. Güven bana." Öyle dedikten sonra Ukubala'nın elinden kurtuldu ve çıkıp gitti.